Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Niaho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın aşağıdan. Yayının başında bir duyuru yapmam gerekiyor çünkü aşağıdan Periskop izleyicileri hemen 3 noktanın yanındaki paylaş tuşuyla yapsın. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım. Hatta şu anda yaptım, yolladım bile Twitter'dan. Bugünkü yayının başlığı aslında iki kere değişti. Hakkı teslim etmek lazım diyorum. Çünkü bugün çok iyi bir iş göreceğiz. Yayının ikinci bölümünde, gazeteler bölümünde daha detaylı konuşacağız üzerinde. Sevgili Enver Aysever, bulunduğu cezaevine bir başvuru yaparak Selahattin Demirtaş'la bir röportaj gerçekleştirmiş soru cevap şeklinde. O röportajın içindeki en önemli başlıklardan bir tanesiyle sabah saat 7'de karşılaşınca değiştirip değiştirmemeyi çok düşündüm başlığı. Artık sen de ötekisindi bugünkü yayının başlığı ama Selahattin Demirtaş da çok benzer bir ifade kullanmış. Hakikaten önemli bir ifade kullanmış. Söyleşi de son derece önemli. Çok üzerinde konuşulacak, tartışılacak gerçekten ama gerçekten çok önemli ifadeleri var. Mesela HDP de dahil hiçbir siyasi partinin bugün muhalefet ihtiyacını karşılamadığından bahsediyor. O hikayeyi de içine alınca yayının başlığını değiştirip değiştirmemeyi çok düşündüm doğrusunu isterseniz. Ama onun yerine Enver'in hakkını teslim ederek yayının başlığında ısrarcı olmayı tercih ettim. Çünkü kaçınılmaz olarak bugün konuşacağımız mevzu, hatta bence bundan sonra bir iktidarın gümbür gümbür, bir siyasal iktidarın gümbür gümbür yok oluşunun gerekçesini açıklayan soru bu. En son ne zaman öteki gibi hissettiniz kendinizi? Ve bu soruyu sorduğunuz zaman öteki dediğiniz insanın kim olduğunu biliyor musunuz acaba? Bugün konuşacağımız hikaye bu. Demirtaş da röportajının içinde çok önemli başlıklardan bahsederek bu soruya bir cevap arıyor. Aynı soruyu yönlendiriyor ve çok haklı bir takım eleştirileri de var. Kendince bana kalırsa haksız olduğu yerler de var ama elbette bunların tamamı üst üste konuşulacak, tartışılacak şeyler. Göreceğiz ne olduğunu. Çok fazla şu an için bilme şansımız yok. Röportajın yansımalarını da göreceğiz. Ötekiyi konuşacağız bugün. Kim kime göre öteki? Türkiye her zaman aslında bugün Demirtaş'ın da söylediği gibi anayasanın içinde yer alan bazı ifadelerle, hatta gazetelerde yer alan bazı ifadelerle Türkiye'de bazıları, hatta pek çok insan için bunu söyleyebilmek mümkün, gün içinde kendini farklı gruplara ait hissetmeyi yaşıyor. Bu öyle bir duruma geldi ki son günlerde pek çoğunuz televizyonlarda izlediğiniz söyleşilerde ya ne oluyor acaba falan diye sorduğunuz o kavga görüntüleri var ya, onlar bile ötekileştirmenin farklı bir boyutu. Onu bir yere koyalım. Şirket evliliklerinde olur çünkü bunlar. Yani çıkar çatışması yaşandığı zaman şirketin karından pay alacak insan sayısı arttığında, o paydaşların sayısının artmasıyla birlikte hırsları da devam ettiği ve büyüdüğü müddetçe bu kavgalar kaçınılmaz. Yani AKP içi kavgaları böyle görmek mümkün. Kaçınılmaz kavgalar bunlar. Mehmet Metiner'in 24 saat ya sadece 24 saat 5 yıldır burada sürekli söylüyorum, hepiniz şahitsiniz. Biriniz, sadece bir kişi, bakın toplu olarak yapamayacağınızı biliyorum çünkü siyasal İslamcılık omurgasızlıktır zaten. Temeli budur. Ama biriniz ya, bir insan evladı yok mu kardeşim aranızda 24 saat sözünün arkasında duracak. Sadece 24 saat. Olmadı. İçişleri Bakanı'na biz Şamaroğlan değiliz falan filan diye bağırıp çağırırken bir anda biz abi kardeşiz, aramızdaki kavga kimseyi ilgilendirmez demeye başladı. Neden acaba? Birileri kulağını bükmüş olabilir mi? Mehmet Metinler'den bahsedince geçmişte hani o videosu ortaya çıktıktan sonra Kürt sorununu kim çözecek? Erdoğan mı? Hayatta beceremez sözü çıktıktan sonra ben kendisini yere paralel giderken çok görmüştüm. Toplantılarda Emine Erdoğan'ın yanında, Tayyip Erdoğan'ın yanında 24 saat dik duramayan o insan zaten yerlerde sürünerek yapmıştı bunu. Ama önemli değil. Gerçekten önemli değil. Burada Mehmet Metiner isminin bir önemi yok. AKP içi kavgaların tamamını böyle almak zorundayız. Bir şirket evliliği ve şirket evliliklerinin içinde olur bunlar. Çıkar çatışması, paydaş sayısının artması, karın, bölüşülecek karın azalması, kişi başına düşen pasta miktarının küçülmesiyle birlikte bu kaçınılmaz. Ama benim anlatmaya çalıştığım diğer ötekiler. Yani Kadıköy meydanında 33 gencin yüzlerindeki gülüşü soldurulan IŞİD'in aşağılık katilleri tarafından yüzlerindeki gülüşü soldurulan 33 gencin anmasında polisle birlikte esnafın öfkesini anlamak, ötekiyi anlamak değil mi sizce? Aynı insanlar. Hiç farkı yok. Kimse kendini başka bir yere konumlamasın. Çünkü onların içindekilerle konuştuğunuz zaman şunu söyleyeceklerdir. Bir dakika ya, aynı şey mi kardeşim? Gezi'yi ilk 3 gün biz de destekledik falan. Hikaye bunların hepsi. Palayla bir kadının sırtına vuran tiplerden farkı yoktur onların. Niye biliyor musunuz? Çünkü öteki dediğiniz insan kendi açısından baktığında o kavramı kime oturtacağına yine kendi karar veriyor. Yani bir gün bunlar gezciler oluyor, bir gün Eskişehir'de pis bir sokak arkasında devlet vatandaş işbirliğiyle öldürülen Ali İsmail Korkmaz, fark etmiyor. Ya da 33 genci anmaya çalışan, ölen çocukları anmaya çalışan insanlar oluyor. Devlet ve esnaf birlikte saldırıyorlar o göstericilere. Oysa anayasal bir hak, yayının başında konuştuk. Bu anayasal bir hak. Şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin bütün yurttaşların bu hakkı var zaten. Yani bize öyle bir şey dayatılıyor ki sokak şiddettir. Sokak, hayır, alakası yok. Alakası yok. Bu 12 Eylül'ün pis faşizan anlayışının 40 sene sonraya yansımasıdır. İnsanların kafasına yerleştirilmesidir. Sokak haktır. Elbette haktır. İnsanlar protesto hakkını kullandığında neden Belçika'da köylüler hükümetin tarım politikasını protesto etmek için Hollanda'da köylüler gibi traktörleriyle Brüksel'in göbeğine gittiğinde alkışlıyor buradaki insanlar da? Orada olduğunu alkışladığı şey İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de yaşandığı zaman ne oluyor? Bunu açıklayabilmek mümkün mü? Bakın onlar da öteki. Siz? Yani kendinizi korunaklı alanınızda çok sakin bir yaşam düşünüyorsunuz değil mi? Öyle mutlusunuz. Azıcık aşım, ağrısız başım, et diye süt diye karışmam, üniversitede siyasetle hiç alakam olmadı. Haberleri seyrediyorum, ana avrat küfrediyorum, rahatlıyorum ya. Ondan sonra balkona çıkıyorum, bir sigara çekiyorum. Of, süper, her şey çok yolunda. Ama siz de ötekisiniz. Ya da bugün öteki değilseniz, yarın öteki olmanız kaçınılmaz. Çünkü kavga son derece büyük. Artık bir kişi dışında herkes öteki. Çünkü ötekinin kim olduğuna o karar veriyor. Sadece o. Sen öteki olabilirsin. Adın Mehmet Metiner olabilir. Ötekisin. Ahmet Davutoğlu olabilir adın. Dün Kadıköy'de hani eylemcilere saldıran esnafın ve polisin işbirliğiyle dövdüğü, o göstericilerin anmaya çalıştığı 33 güzel çocuğun öldüğü o Suruç katliamı var ya, onun döneminde yaşandığı insanlardan bir tanesi bugün siyasete başka bir yerinden girmeye çalışıyor mesela. Ve o hükümetin, bugünkü iktidarın şiddeti körüklediğini söylüyor. Komik değil mi? Ya da trajikomik diyelim. Yani bu komik unsuru temelden çıkartıp herkesin bir yerine koymak mümkün değil. Evet, Ahmet Davutoğlu da öteki artık. Oysa bu görüşü üstelik Beyaz Toros hatırlatmasıyla birlikte gündeme getiren insandır. Ne değişti hayatta? Nasıl oldu bu? Yani Ahmet Davutoğlu bu kadar işin göbeğinde anlatırken nasıl oldu da bir anda ötekileştirildi? Demin izleyicilerden biri yazmış. Cemal Engin Yurt öteki artık. Oysa Tanrı Dağı'na gidip bütün ülkücülere gösteri yapar gibi uluyan bir insandan bahsediyoruz. Üstelik kıdemli bir parlamenter. O kadar kıdemli ki geçmişte MHP'nin içinden başbuğun alternatifi çıkamaz diyerek Sadi Somuncuoğlu'na, Cumhurbaşkanlığına özgür iradesiyle adaylığını koyacak insana saldırısıyla hatırlıyoruz. O kadar göbeğinde bu hareketin. Bu yayını izleyen ülkücüler, aksini iddia edebilir misiniz? İçinizde Cemal Enginyurt MHP'li değildir diyebilecek bir Allah'ın kulu var mı? Yok değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ama Cemal Enginyurt MHP'den disiplin kuruluna kesin ihraç talebi istemiyle yollandı. Yani o da yok artık. Neye göre değişti peki? MHP'nin bu kadar göbeğinden gelen geçmişi, kökeni, her şeyiyle birlikte bu hareketin içinden çıkmış bir insan nasıl oldu da öteki oldu? Tuhaf değil mi? Değil. Bu bir iktidarın gümbür gümbür gidişinin işaretidir. Çünkü toplumları yalnızlaştırmaya, kutuplaştırmaya, ufak kompartmanlara ayırmaya çalışırsanız bunu becerebilirsiniz. Gerçekten bu yapılabilir. Örneği var. Ama bunun sonuçta siyasal bir başarı getirmesini beklemek, kusura bakmayın ama andavallıktan ötesi değildir. Çünkü ayrışan insanlar, sizin ötekileştirdiğiniz insanlar bir süre sonra birbirine benzediğini fark ettiği anda diğer insanlarla yakınlaşmaya başlar. En büyük tehlike budur zaten. Sizin ötekileştirdiğiniz insanlar berikilerden daha kalabalık olur. Bugün yayının ikinci bölümünde konuşacağız. Zaman zaman ağızdan çıkan ifadelerle söylemek istedikleri o olmasa bile bugüne ilişkin öyle önemli detaylar veriyor ki AKP'nin yandaşları. Bugün Abdülkadir Selvi köşesinde Cumhurbaşkanı'na destekten bahsetmiş ve demiş ki oranı çok yüksek. %38.4. Kaç? %38.4. Ama nasıl olur? %52 ile seçildim diye ortalıkta çan çalınmıştı, davullar dövülmüştü. Nereden gitti o kadar oy? O önemli değil. Onu sorarsanız ötekisiniz. Yani siz bu hareketin içinden çıkmış olabilirsiniz. Ama hareketin getirdiğiniz, üstelik sizin bile üstlendiğiniz, yani bunu ben yaptım kardeşim, benim başarımdı diye çekinerek de olsa söylediğiniz ekonomik başarınız yerin dibine girdiği andan itibaren siz de ötekisiniz. Ali Babacan'dan bahsediyorum. Ne yaparsanız yapın. Yani iktidar sizin 10 sene boyunca sürüklediğiniz ekonomik başarıyı, neyse o ekonomik başarı tartışılır ayrıca ama en azından ekonominin direksiyonunda ekonomistler olduğu hakkını teslim etmemiz lazım kaçınılmaz olarak. Nasıl reddedersiniz o zaman bunu? Öyle bir reddedersiniz ki Cemal Enginyurt'un MHP'li olmadığını iddia etmeyi nasıl başarıyorsanız bunu da öyle yapabilirsiniz. Kaçınılmaz. Sanatçılar, bu ülkenin sanatçıları ötekidir. Bu insanlar çıkıp ortaya derler ki biz korkmuyoruz kardeşim, biz senden korkmuyoruz. Hatta ve hatta biz seslerimizin daha gür çıkması gerektiğini artık çok iyi biliyoruz ve bundan da çekinmiyoruz. Onlar da ötekileştirilir. Hem de öyle yerlerden tutulup ötekileştirilir ki bu işi yürüten insan ortaya çıkmaz ama onun belli makamlara getirip oturttuğu ve bunun karşılığında Ömer Seyfettin'in anlattığı o meşhur diyeti ödemesi gün içinde bir gün geldiğinde mutlaka mafyanın o omerta kuralı gereği, suskunluk kuralı gereği gerekirse kolunu kesip ortaya koymak zorunda olan insanlardan biri çıkar ve anlamsız cümlelerle eleştirir onları. Kaçınılmazdır bu. Ötekileştirilebilirsiniz. Ötekileştirileceksiniz. Kim olduğunuzun bir önemi yok. Kimden, hangi cepheden çıkartıldığınız önemli değil. Bizi burada kurtaracak şey, bana kalırsa, öteki diye adlandırılan insanların aslında hiç az olmadığını anlamalarını sağlamak. Biz ötekileştirilen bu toplumun çok büyük kesimi. Evet, hiç de az değiliz. Gerçekten hatta o kadar kalabalığız ki bugün iktidarın göbek deliği kadar kendisine yakın bir yazarın yazdığı gibi bugün bundan yıllar önce ortaya çıkıp her derde deva diye anlattığı başkanlık sisteminin tamamen uyduruk bir sistemin peşinde bütün ülkeyi sürükleyen insanın desteği %38.4'e düştü. Ben söylemiyorum. Ben eğer söyleyecek olsam derdim ki onu %30'unu bile bulmak mümkün değil artık. Geçeceksiniz onu. O zaman hepimiz için farklı bir söylem geliştirme zamanı. Ne o söylem? Enver'in bugün yaptığı o röportajda, o söyleşinin içinde onun unsurları da var. Burada ilk kez 2 sene önce hatırlayacaksınız konuşmuştuk, duymuştuk. Ben de yayınlardan önce baktım da oradan biliyorum. 2 yıl önce biz her ihtimalde bir demokrasi çatısı altında birleşmek zorundayız. Ama bu demokratik çatı mutlaka ve mutlaka çatının altına girmeye çalışan insanları rahatsız edecek. Bu kaçınılmaz. Nasıl? Birileri Kadıköy'de o protestoya katılan gençleri sevmeyecek mesela. Onlar için diyecek ki bunlar Kürt. Ama şunu hatırlatmak isterim size. Eğer bunu diyecekseniz, yani onlar Kürtse sizin çıkışınız burada, Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini de unutmayın. Al sana bir Kürt. Mehdi Eker. Al sana bir Kürt daha. Lag. Siz hangi ötekinden bahsediyorsunuz o zaman? Yani birinin bakışıyla gördüğü öteki sizin için muteber ama parmak sizi gösterdiği anda dışlandığınızı anlayan kitleden misiniz? Bence erken düşünmek lazım. Ötekileştirmenin en tehlikeli olduğu boyut aslında hani o ünlü sözde olduğu gibi karanlığın en yoğun olduğu boyutun artık sabaha en yakın olduğu an gibi tıpkı. Biz bugün onu yaşıyoruz. Ötekileştirme öyle bir noktaya geldi ki insanlar birbirlerine tahmin etmedikleri yerlerden, tahmin edemeyecekleri yerlerden saldırıyorlar. Hem de bu saldırı artık tadı iyice kaçmış, iyice yoğunlaşmış. Yani bundan 7 yıl önce İstanbul'da kendine esnaf diyen bir pisliğin elinde palayla bir genç kadına saldırdığı günlere benzer görüntüler çıkartıyorum. Neden? Bu da kaçınılmaz bir şey aslında. Hani hep konuştuğumuz, burada söylediğimiz demokrasiye inanmayan insanların demokrasi içinde yer alması çabaları var ya, neden? İşine geldiği için öyle olmak zorunda. Yani bugünü önceki günden gösterdiğiniz zaman işin heyecanının kalmaması bir yana, aslında sizin taraftar toplamanız da son derece zor. Tam onu söyleyecektim İsmet Bey. Süleyman Soylu'nun bundan 1,5 yıl önce gösterdiği sert söylemle bugün gösterdiği söylem arasındaki farkı görmeyen var mı içinizde? Artık herkes parti tabanını oynuyor. Herkes. Niye? Şirket evliliği çatırdıyor. Şirkette para bitti. En önemlisi bu. Şirkette maaşları ödeyecek durum yok artık. Yani çalışanların astın üstün hiçbir önemi olmamasıyla birlikte paralarını alabilme durumları giderek zora giriyor. Yani ister bakan olun, ister milletvekili olun, kaynak bittiği için size ayrılacak tahsisat çok azaldı. Üstelik bunun yanında bir de yeni insanlar var. Şirkette daha önce insan kaynaklarına başvuru yapmış, şirketin sahibi tarafından yedekle bekletilen bir takım tipler var. Onlar devreye girebilir. Unuttuğumuz bir şey var, hatırlıyor musunuz acaba? Ya da söylesem hatırlar mısınız? Biz hep bir kabine revizyonundan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bence işin el kulağında bölümü odur işte. Çünkü şu anda Erdoğan'ın kritik bir adım atıp, eskiden siyasetin bundan 20 yıl öncesinde küskünler olarak adlandırılan ama bugün hiçbirinde küsecek cesaret olmadığı için sadece arkadan iş çeviren grup olarak adlandırabileceğimiz tayfayı toparlaması gerekiyor. Nasıl olacak? Bir kere burada düzen değiştirildi. Nasıl değiştirildi? Artık yeni düzen, yeni başkanlık sistemi, Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerekçesiyle tamamen uyduruk, milletvekili olarak gelemiyor bakanlar. Yani onların seçilmek gibi bir durumları yok. Yani var da millet tarafından seçilmek gibi bir durumları yok. Tek kişinin seçmesi yetiyor. O zaten biliyor ki. Kendileri bile haberdar değil. Onlar bir podyuma davet edildiğinde aa bakan olmuşum diyor mesela. Orada görüyorlar. O insan tarafından bunların toparlanması gerekiyor. Çünkü iş artık yürümüyor. Hepimiz görüyoruz. Yani son 15 günün gündemine bakın. Hükümetin yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı herhangi gerçek anlamda bir tek icraat gösterebilir misiniz bana? Oysa tartışmalara bakın, Ayasofya tartışmasına bakın, sosyal medya düzenlemesine bakın, barolarla ilgili tartışmalara bakın. Bunların tamamı polemik. Tamamı. Hiçbirinin icra anlamında bir manası yok. Sosyal medya düzenlemesi bugün meclise sunulacağı söyleniyor. Alman tipinden esinlenildiği söyleniyor. Hatta bununla ilgili bana da çok mesaj gelmiş. Bazı insanlar mutlu musun şimdi falan diye sormuş. Vallahi ne çıkacağını bilmiyorum ki. Ama ben ne istediğimi çok iyi biliyorum ve burada da ifade ettiğimi, iyi anlattığımı düşünüyorum. Bu insanların bir muhatap olarak burada bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Burada para kazandıkları için buraya vergi vermeleri gerektiğine de inanıyorum. Kalanına bakacağız. Karşı çıktığım bir şey olursa saklamadan, eğmeden, bükmeden 5 yıldır nasıl yapıyorsam yine çıkıp burada söyleyeceğim. Ama bu bile gerçek anlamda bir icraat değil. Bu bile toplumun konuşmasını, birbirine yaklaşmasını, hadi daha açık söyleyelim, ötekileştirilenler var ya, ötekilerin birbirinin farkına varmasını engellemeye yönelik. Barolar da böyle. Siz baroları kırarak nereye gidebilirsiniz? Yani şu yapılamaz mı mesela? Eminim iktidar da düşünmüştür bunu. Hatta o günlerde gündeme de geldi. Duymamış olamazlar. İstanbul Barosu gibi üye sayısı çok fazla olan bir baronun içinde önden çalışıp kendi temsil gücünü daha da ağırlaştırarak bir tek baro yerine orada kurulacak barolardan 3 tanesini önden kurup bugünün yönetiminin başarıya ulaşma şansı yok mu? Var. Önemli olan bu değil ki. Önemli olan insanların birbirlerini fark etmelerini engellemek. Ha bir de bu arada kendi kitlesi çok gevşediği için, tırnak içinde yumuşadığı için onları toparlayabilmek. Nasıl yapılacak bu? Vallahi sürekli olarak toplumda baskı unsuru olarak görülen şeylerle yapılacak. Yani siz bir yerde atamalar yapacaksınız. Mesela bir güreşçiyi alıp Vakıfbank Yönetim Kurulu'na oturtacaksınız. Yandaşlarınız diyecek ki unutmamış bizi ya. Unutmamış, hatırlıyor işte. Ya da kıl kuyruğunun teki çıkacak mesela. Hayatı boyunca orasını burasını açıp göstermek dışında gerçekten bir varlık sergileyememiş bir yaratık çıkacak. Diyecek ki adam Netflix'i kapatır, sizi ne ya? Biraz saygı duyun. Orada sinyali çakacak. Ya o kadar konser monser veriyorsunuz ya. Kuru Çeşme falan. Kardeşini de gör. Kardeşini de gör buradan. Hadi yap bir güzellik. Bunların tamamı kendi kitlesini toparlamaya yönelik eylemler. Yani sokakta bunların tepki çekeceğini bilmiyor mu Erdoğan sizce? Mümkün mü böyle bir şey? Elbette biliyor. Elbette farkında. Ama asıl olan bu değil. Asıl olan kendi kitlesini toparlayabilmek. Kadın cinayetlerine yönelik olarak sürekli olarak konuşulan şeyler dışarıda insanların öteki halini bambaşka bir noktaya sürükleyecek. Biz yayına girmeden önce maalesef o son dakika haberini ben de aldım. Pınar Gültekin nerede diye bir kampanya başlatılmıştı sosyal medyadan. Gencecik bir kız. Maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Ama Pınar Gültekin özelinde biz geçen hafta konuştuğumuz bambaşka bir kadın cinayetinde unutmayacağız. Çünkü biz ötekiyiz. Berekilerin sorunu değil bu. Onlar bunun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ama ötekileri birleştiren şeyler işte bu küçücük kıymıklar. Yani baroda çıkartılan arıza, Kadıköy'de anmada yaratılan arıza, kadın cinayetlerine yönelik olarak o şuursuz bakış, bir çocuğun etrafında, onun ölümünün etrafında bile siyasi kutup yaratanların yarattığı, çıkarttığı o alçakça bakış, ötekileri bir araya getirecek şey bu. Nasıl? İşte orası biraz sıkıntılı. Çünkü burada hepimizin bakışı sabitlememiz gerekiyor. Yapabilir miyiz? Vallahi çok zor. Gerçekten çok zor. Bütün yüreğimle söylüyorum size, son derece zor. Çünkü içinizden pek çoğunun dün Kadıköy'de o anmaya katılan çocukları, biraz dürüst olun kendinize, sadece Kürt diye benimsemediğinizi biliyorum. Çok normal bu. Bazılarınız hayata bambaşka yerlerden başladığı için, kendi yaşamına yakın olmadığı için görmüyor onları. Bu da doğru. Kendi seçimleri gereği, giyimlerine, kuşamlarına bakıp insanların, bunların hayat tarzı bana uymaz diyerek dışladığınız, bu da doğru. Ama emin olun hepimiz ötekiyiz. Yani bizi birleştiren payda var ya, paydamız aynı bizim. Paylarımız farklı ve payın büyüğünü aslında şirketin sahibi ve onun yardakçıları yiyor. Biz kalanlarla beslenmek yerine kendimize hakça daha adil bir düzen kurmaya çalışıyoruz. O zaman ötekilik, ötekileştirme, ayrıştırma, hani buna uluslararası siyasi literatürde kompartizasyon deniliyor. Parçalamak, bölmek, kompartmanlara ayırarak onların yönetimini çok daha net şekilde ve çok daha rahat üstlenebilmek. Bütün bunlar aslında bir iktidarın başarı hanesinde yazılıyor gibi görünse de yayının başında söylediğim gibi bir siyasal iktidarın gümbür gümbür gidişinin işaretleri. Siz ne yaparsanız yapın. Bir yerden sizin büyüttüğünüz, sizin yaşarttığınız bir yazar çıkıp diyor ki oy oranı çok arttı, %38.4. Siz elinizi süremiyorsunuz ona. Nasıl? Onu söyleme. Sadece oy oranı arttı de yeter diyemiyorsunuz mesela. Herkesi bu ülkede sağcı bir kampın içine itmeye çalışıyorlar. Nasıl bir sağcılık bu? Şöyle, milliyetçilik sosuna bulanmış ya da şöyle söyleyelim, milliyetçilik yatağında çokça neoliberalist unsurlarla soslanmış ve fırından çıkışına yakın içine bir parça bugünün içinden kapitalizmin başka unsurlarının atılarak tekrar fırına verildiği yeni bir düzenden bahsediyoruz. Ama hepimiz için. Bakın bundan yırtmanın, bundan kurtulmanın yolu kendi gibi olabilmek. Ama kendi gibi olanları desteklemekten de vazgeçmemek. Abdülkadir Selvi'nin yazısında aslında başka bir başlık var. Ve bu başlık tam da burada kullandığımız, konuştuğumuz o ötekileştirmeye işaret ediyor. Diyor ki Abdülkadir Selvi yazısında, bu cuma Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazına Diyanet İşleri Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etti. Ama Kılıçdaroğlu bu daveti reddetti. Şimdi ötekileştirme dediğimiz şey, herkesi toplu olarak bir kiliseden çevrilmiş, İstanbul'un fethiyle birlikte hayatımıza girmiş ve gerçekten dünyanın sembol yapıtlarından bir tanesi olan Ayasofya Camii haline geldi. O namaza kimler katılır, kimler katılmaz? Kompartizasyon tam da burada ortaya çıkıyor işte. Yani önden gelip davet gelirse ben giderim diyen Muharrem İnce olmak da sizin elinizde. Orada jokere per bekleyerek, sadece bütün politikaları uygulayarak, sonuna kadar böyle giderek, burada acaba ne olur diye bekleyerek Ekrem İmamoğlu olmak da sizin elinizde. Bu daveti reddederek, hayır ben orada olmak istemiyorum, eleştirdim çünkü bunu, şu anda oraya gitmek istemiyorum diyen Kemal Kılıçdaroğlu olmakta. Diğer partileri Burada esamesi okunmuyor diye düşünebilirsiniz. Hayır, Abdülkadir Selvi'nin yazısında var. Meral Akşener katılacağını söylemiş. Hatta Abdülkadir Selvi bir güzelleme de yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, öyle biliyorsunuz, biz nefes bile alamıyoruz yoksa. Bu yayın bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde yapılıyor. Onun talimatıyla cami içinde bir kadınlar bölümü oluşturulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi, kızları da orada olacakmış. Meral Akşener de orada bulunacakmış. Biz hepimiz aynı kalıba sokulmaya çalışılıyoruz. Ama bu son derece manasız bir çaba. Üstelik şu 25-26 dakikadır yaptığım gevezelikte olduğu gibi aslında iktidarın gümbür gümbür gidişinin işaretleri. Çünkü bölüp parçalayıp yönetmeniz elbette mümkün olabilir ama nereye kadar sorusunu mutlaka sormak zorundasınız. Yoksa tarih size sorar. Hem de öyle bir sorar ki nereden geldiğinizi şaşırırsınız. Yandaş yazarlarınızdan biri çıkıp der ki oy oranı çok yükseldi, %38.4. Sonra iktidarın en büyük destekçisi, payandası, koltuk değneği, yardımcınız partinin içinden biri çıkar. Onlardan bir tanesi çıkar ve der ki sen benim MHP'liliğimi sorgulayamazsın mesela. Ayrılır. Ama bu kez MHP'liler sorar. Bir dakika ya, bu insan MHP'li değil miydi? Olabilir. Mehmet Metinler bir kavga çıkartır, sonra barışır gibi görünür ama herkes bilir ki aslında oradaki barış talimatlı bir barış. Tıpkı geçmişte yenen Herzen'in herkes tarafından bilindiği, bugün parça parça ortaya çıktığı Bülent Arınç, Melih Gökçek kapışmasındaki gibi. Bütün bunların hesabı sorulur. Hepsi, emin olun. Yeter ki biz, ötekiler, aslında hiç de az sayıda olmadığımızı bilelim. Yani bütün ötekiler, öteki diye adlandırılan herkes aslında temel gücün kendisinde olduğunu, ötelenmiş, dışlanmış bütün insanların bir araya geldiği anda kendisini ötekileştirenlerden kurtulmalarının mümkün olduğunu, yani zincirleri kırmanın çok zor olmadığını anladığı an. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik burada konuşulanların bazılarına katılmamanıza rağmen, birbirinize benzemediğimizi bilmemize rağmen buraya gelmemiz. Evet, bunun için teşekkür ediyorum hepinize. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz, bakmayacağız. Bundan sonra da bakmayacağız. Çünkü bu güzel ülke bizi birleştiren, ortaklaştıran şey. Ve sadece bu kadar değil. Bu ortaklığın içinde hepimizin payı var ama hepimiz o payı daha da ilerleterek bu ülkenin daha da güzel hale gelmesini istiyoruz. Derdimiz bu. Bunun için hayaller, fikirler üretiyoruz. Ve küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden bunu yapabileceğimizi, yani konuşabileceğimizi biliyoruz. Bu yayın sürsün. Bunun için sürmeli. Benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı bakın burada. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Benim için hayati önemi var onun. Lütfen dokunun o tuşa. Sizden para pul istemeyecek. Sadece bir tek mail adresi. Ama bunu yaparak deminden beri konuştuğumuz şunca sözün içinde bana bunları anlatmayan aşağılık medyanın içinde benim yerim yok. Ben tercihimi kendim yaptım demiş olacaksınız. Bir de onun hemen yanında zil işareti görüyorsunuz. Anlamı şu onun da. Zile tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Hepsinin ötesinde artık YouTube'un kullandığı yeni bir düğme daha var. Üzerinde katıl yazıyor bu düğmenin. Ne işe yarar dersiniz? Şu, benim YouTube sayfamın girişinde bir video ile açıklamaya çalıştım ama bu tamamen sizin istemenizle alakalı bir düğme. Eğer arzu ederseniz bu yayınları küçük katkılarla, 5 lira 10 lira gibi katkılarla aylık olarak destekleyebilirsiniz. İstemezseniz, canınız sağ olsun, bir önemi yok ki, bu yayınlar nasıl yapılıyorsa öyle yapılmaya devam edilecek. Bir de bütün bunların ötesinde katkı iletmenin başka yolu yok mu diye sorarsanız ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmanızı rica edeceğim. Çünkü o zaman ben sizi bir maille yanıtlayacağım. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, yarın sabah 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.